Ayrım 13.
Sayfa 175. Kızına baktı. Öjeni taş gibi sessiz ve soğuk duruyordu. Şuna bak, kılını bile kıpırdattı, kılını bile oynattığı yok. Benden daha grande kesilmiş. Hiç değil altınlarını karşılıksız vermemişsindir ha, söyle. Öjeni alaylı gözlerle baktı babasına. Büsbütün tepesi attı adamcağızın. Benim evimdesin Öjeni, babanın evinde. Burada kalmak istiyorsan buyruklarıma uyman gerekir. Rahipler babanızın sözlerini dinlemeniz gerektiğini buyurur. Öjeni başını eğdi. En değerli bildiğim bir hususta kırıyorsun beni. Bundan böyle buyruklarıma %100 uymanı istiyorum. Odana git, ben izin verinceye dek çıkma oradan. Ekmeğini ve suyunu Nanon'la göndereceğim. Haydi odana. Öjeni gözyaşlarıyla bitmiş bir halde annesinin yanına koştu. Grande soğuğa kara aldırmaksızın bahçede bir süre bir aşağı bir yukarı gidip geldikten sonra kızının annesinin odasında olabileceğinden şüphelendi. Öjeni'yi suçüstü yakalamak tutkusuyla kedi gibi usulca merdivenleri tırmanıp karısının odasına daldı. Bayan Grande kızının saçlarını okşuyordu. Kız başını annesinin göğsüne dayamıştı. Kadıncağız, üzülme yavrucuğum, babanın öfkesi yatışır diyordu. Grande öfkeli bir sesle kapıdan cevapladı. Babası değilim ben onun artık. Biz nasıl çocuk yapmışız kadın, böyle dik başlı. Ne güzel eğitim görmüş maşallah, hele de dinsel eğitimine diyecek yok. Neden odanda değilsin bakalım? Haydi hapishanene bakalım hanımefendi, haydi durma. Bayan Grande'nin yüzü kıpkırmızı olmuştu. Beni kızımdan yoksun mu bırakmak istiyorsunuz bayım? Kızınla birlikte kalmak istiyorsanız alır götürürsünüz, her ikiniz de çıkıp gidersiniz evimden. Allah kahretsin, altınlar da nerede, söyle. Öjeni kalktı, babasına kurumlu gözlerle bakıp odasına girdi. Fıçıcı kapının üstündeki anahtarı çevirip Nanon'a seslendi. Salondaki ocağı söndür Nanon. Karısının odasına döndü. Ocağın yanındaki bir koltuğa oturdu. Altınları şüphesiz paramızda gözü olan Charles denen o alçak çapkına verdi. Bayan Grande kızının içinde bulunduğu tehlikeli duruma bakıp hasta olmasına rağmen hiçbir şey bilmez gibi görünmeye çalışıyor, kendini zorluyordu. Kocasının şimşek şimşek yanan bakışlarıyla karşılaşmamak için yatakta yönünü sokağa bakan pencereye dönüp cevapladı. Bütün bu olup bitenler hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Gösterdiğiniz şiddet öyle acı veriyor ki bana, odamdan cenazem çıkar artık ancak. Bana acımanız gerekir. Ben ki bunca yıl sizi üzmemek için, sizi kırmamak için elimden geleni yaptım. Kızınız seviyor sizi. Yeni doğmuş bir çocuk kadar susuz olduğuna inanıyorum. Acı çektirmeyin ona. Böyle bir ceza vermeyin. Kararınızdan dönün. Havalar çok soğuk. Hastalanmasına sebep olursunuz kızın. Ne görürüm onu ne konuşurum. Babasının istediği cevabı verinceye dek su ekmekle kapalı kalacak odasında. Hay Allah, şu işe bakın. Evin başkanı evdeki altının ne olduğunu bilmeli elbet. Fransa'daki eşi enderi bulunmaz altınları, Cenova kırmızısı liraları, Hollanda dukaları vardı. Öjeni bizim tek çocuğumuz bey. Suya atsa ne çıkar? Suya mı? Suya ha? Aklını oynatmışsın sen hanım. Dediğim dediktir benim. Sözümden dönmem bilirsin. Evde huzur olsun istiyorsan kızına öğüt ver, ağzından baklayı çıkartsın. Kadın kadının dilinden bizden daha iyi anlar. Yiyecek değilim ya onu, ne yaptıysa altınları söylesin. Benden korkuyor mu yoksa? Amcasının oğlunu tepeden tırnağa donattıysa donattı, söylesin. O zaten okyanusun ortasında, ardından koşup tutamam. Peki o halde bey. Belki geçirdiği sinir krizi, belki kızın uğradığı yıkım Bayan Grande'nin yüreğini olduğu kadar aklını da geliştirmişti. Tam cevap vereceği anda kocasının burnundaki urun korkunç bir biçimde kıpırdandığını görüp fikrini hemen değiştirdi ve aynı ses tonuyla devam etti. Peki o halde bey, sorarım size. Öjeni'ye benim mi daha çok sözüm geçer sizin mi? Hiçbir şey söylemedi bana, aynen size çekmiş. Hoppala! Bu sabah da dilim pabuç gibi olmuş maşallah. Vay vay vay, beni beğenmiyorsun anlaşılan. Kızınla daha iyi anlaşıyorsun belki. Karısını süzdü Bayan Grande. Beni öldürmekse maksadınız, bildiğinizi yapın bey. Ama hayatıma da mal olsa aynı fikirdeyim. Kızınıza haksızlık ediyorsunuz. Sizden çok daha akıllıdır o. Para onundu. Uygun bulduğu biçimde, en iyi biçimde de kullandı. Neyin iyi, neyin kötü olduğuna yalnız Tanrı karar verir. Size yalvarırım bey. Öjeni'yi bağışlayın. Öfkeniz yüzünden çektiğim acıları bir nebze azaltmış olursunuz böylece. Hayatımı kurtarmış olursunuz. Kızımı istiyorum bey. Kızımı geri verin bana. Ben çıkıyorum. Oturulacak yanı kalmadı bu evin. Ana kız ağız birliği etmiş sanki. Pöh pöh pöh. Sevsinler. Ne güzel yeni yıl armağanları verdiniz bana. Sesini yükseltip bağırdı. Evet Öjeni, evet durma, ağla. Yaptığından pişmanlık duyuncaya dek. Daha çok vicdan azabı çekersin, anlıyor musun? Artık verecek altınız kalmayınca yüreğinizi söküp almaya, parçalamaya kalkacak serserinin birine gizlice babanın altınlarını verdikten sonra 3 ayda 6 kez kutsal ekmek yemişsin, neye yarar? Maraken çizmeli, kibirli çarşınızın kaç paralık bir adam olduğunu görürsünüz ileride. Anasının babasının izni olmadan zavallı bir kızın altınlarını alabildiğine göre yüreksizin, ruhsuzun teki demektir. Sokak kapısı kapanınca Öjeni odasından çıkıp annesinin yanına geldi. Kızınız için nelere katlanıyorsunuz anne? Görüyor musun kızım? Sonu düşünmeden yapılan işler neler getirdi başımıza? Ne durumlara koydu bizi? Tanrı'ya yalnız beni cezalandırması için yakaracağım. Nanon girdi içeri. Küçük hanıma bundan böyle yalnız ekmekle su verileceği doğru mu? Öjeni. Ne önemi var Nanon? Nanon. Evin kızı kuru ekmek yerken benim boğazımdan yemek geçer mi? Hayır, hayır. Olmaz böyle şey. Öjeni. Bundan bir daha söz etme Nanon. Söz etmem, söz etmem ama göreceksiniz. 24 yıldan beri ilk kez yemeğini yalnız yedi Grandi. İşte siz de dul kalmış erkeklere döndünüz efendim. Evde 2 kadın varken dul kalmak hiç de hoş değil dedi Nanon. Grandi. Sana fikrini soran yok. Çeneni tutacak mısın yoksa ben mi susturayım çeneni? Mutfaktan fokurtular geliyor. Ne pişiriyorsun? İç yağ eritiyorum. Bu akşam konuklar var. Ocağı yak. Saat 8'de kuruşolar, Bayan de Gressin ve oğlu geldi. Ne Bayan Grandi'yi ne de kızını ortalıkta görmeyince şaşırdılar. Yaşlı bağcı gayet sakin. Karın biraz rahatsız. Öjeni de yanında dedi. Bir saat kadar şuradan buradan konuştuktan sonra Bayan de Gracin, Bayan Grandi'yi yoklamaya çıktı. Aşağı indiğinde herkes kadının sağlığını sordu. Bayan Grandi'nin durumu nasıl? Hiç iyi değil, hiç mi hiç? Gerçekten endişe verici göründü bana. Bu yaşta çok dikkat etmek gerekir, Grandi babamız. Bağcı dalgın bir sesle cevapladı. Bakalım, düşünürüz. Konuklar iyi geceler dileyip ayrıldılar. Kuruşolarda evden çıkıp Bayan de Gracin'le oğluna katıldıklarında Bayan de Gracin dayanamadı. Grandelerde görülmedik bazı şeyler dönüyor. Kadıncağızın durumu çok kötü. Oysa kendi hiç ayrımında değil bunun. Kızın gözleri kan çanağı gibi kıpkırmızı. Görenler uzun zamandan beri ağlayan biri sanar. Acaba istemediği biriyle mi evlendirmeye kalktılar? Bağcı yatağına yattığı zaman Nanon yün çoraplarıyla usul usul Öjeni'nin odasına gelip tencerede yaptığı bir et ezmesini verdi. Alın şunu hanımcığım. Cornel bir tavşan getirmiş bana. Çok az yiyorsunuz. Bu ezme bol bol 8 gün besler sizi. Havalar soğuk olduğundan bozulma tehlikesi de yok. Hiç değil kuru ekmek yemekten kurtulursunuz. Kuru ekmek sağlığınızı bozacak. Öjeni ellerine sarılıp zavallı Nanoncuk dedi. Çok lezzetli, çok hoş oldu bu ezme. O anlamadı bile. Yağ aldım, defne yaprağı aldım, her şeyi bana verdiği o 6 frankla aldım. Alırım ya, para benim değil mi? Sonra Grandi'nin ayak seslerini duyar gibi oldu, odadan sıvıştı. Bağcı birkaç ay durmadan günün çeşitli saatlerinde karısını yokladı. Kızının yanına hiç uğramadığı gibi, karısına da ondan söz etmiyor, en küçük imada bile bulunmuyordu. Bayan Grandi odasından hiç çıkmadı. Günden güne daha da kötüledi. Ama yaşlı fıçıcının yüreğini hiçbir şey yumuşatamıyordu. Sert bir kaya gibiydi. Sarsılmaz, soğuk bir kaya. Eskisi gibi işine gidip geliyordu. Ama kekelemiyordu artık ve çok az konuşuyordu. İşinde görülmedik derecede sert bir insan olmuştu. Sayılarda bile sık sık hata yapmaya başlamıştı. Kuruşolar ve Grasinciler, Grandilerin başında bir hal var diyorlardı. Samur'un akşam sohbetlerinde en çok sorulan soru şu olmuştu. Grandelerin evinde neler dönüyor? Öjeni kilise törenlerine Nanon'la gidiyordu artık. Kiliseden çıkarken Bayan de Gracin bir şeyler konuşmaya kalksa, kız üstün körü cevaplayıp yürüyor, Bayan de Gracin'in merakı kursağında kalıyordu. Ama 2 ay sonra gerek Kuruşolar, gerek Bayan de Gracin, Öjeni'nin tutsaklığını ve tutsaklığının nedenini öğrendiler. Daha fazla da saklanamazdı zaten. Öyle bir an geldi ki ileri sürülen çeşitli nedenler kızın ortalıkta görünmeyişini doğrulayamaz oldu. Ayrıca sırrı kimin açığa vurulduğu belli değildi ama yılbaşından beri Öjen'in babasının buyruğuyla odaya kapatıldığını, kendisine ekmek ve sudan başka hiçbir yiyecek verilmemesi gerektiğini, ne var ki Nano'nun geceleri gizlice kıza yiyecek bir şeyler götürdüğünü, zavallı çocuğun ancak babası evde yokken annesine bakabildiğini bütün Samurlular öğrenmişti. Grandi'nin bu davranışı şiddetle kınandı kentte. Samurlular eski ihanetlerini, yozluklarını, katılıklarını hatırlayıp ip kaçkını, idamlık bir insan olduğuna hükmettiler. Aforoz ettiler onu. Yolda geçerken herkes fısıltıyla onu gösteriyordu birbirine. Kızcağız Nanon'la birlikte sabah ya da akşam duası için sokağa çıktığında tüm kent halkı bu zengin ev kızının davranışlarını, hüznü ve meleksi bir tatlılığı yansıtan yüzünü görmek için merakla pencerelere koşuyorlardı. Bir odaya kapatılmasına, babasının hoyratlığını aldırdığı yoktu kızın. İstediği zaman dünya haritasını, bahçeyi, bahçedeki küçük tahta kanepeyi, bahçe duvarlarını görebiliyordu ya, dudağında aşk öpücüklerinden kalma bal gibi tadı duyabiliyordu ya, bu yeterdi ona. Babası gibi o da kentte hakkında söylenenleri bilmiyordu. Tanrı önünde yunmuş arınmış bir yüreği vardı, dinsel inancıyla besleniyordu. Babasının öfkesi ve öcüne karşılık bilincinden ve aşkından güç alıyordu. Ama öteki tüm hüzünleri bastıran derin bir hüznü vardı. Annesi kara toprağa yaklaştıkça ruhundan saçılan ışığın daha bir güzelleştiği, o tatlı ve sevgi dolu yaratık gün be gün eriyip tükeniyordu. Annesini yiyip bitiren korkunç ve sinsi hastalığa kendisinin sebep olduğunu düşünüp kendini suçluyor, kendine kızıyordu. Her sabah babası evden çıkar çıkmaz annesinin yatağının başucuna koşuyor. Nanon yemeğini oraya getiriyordu ama yüreğinde annesinin çektiği acının hüznünü duyan zavallı üzgün Öjenicik Nanon'a o durgun gözlerle bakıyor. Amcaoğlundan söz etme cesaretini bulamıyordu. İlk kez annesi açabildi o konuyu. Nerede o? Neden mektup yazmıyor? Ana kız Hindistan'ın nerede olduğunu, arada hayli uzaklık bulunduğunu hiç bilmiyorlardı. Onu düşünelim ama ondan söz etmeyelim anneciğim. Hastasınız siz, acı çekiyorsunuz. Her şeyden önce siz gelirsiniz. Oysa her şey yalnız ve yalnız oydu. Hayatta yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim çocuklarım. Tanrı acılarıma kıvançla son verip yardımcı oldu bana. Hep ermişler gibi konuşuyordu. Sözlerinde kutsal bir şeyler vardı kadının. Yemek sırasında kocası odasına geldiğinde yılın ilk ayları boyunca hep aynı şeyleri tekrarladı durdu. Meleksi tatlı bir sesle ama öte yandan bütün yaşamı süresince gösteremediği, şimdi yakın bir ölümden aldığı yüreklilik ve kararlılıkla konuşuyordu. Sağlığıma gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim bey. Son günlerimi yaşıyorum. Çektiğim acıları, hüznümü dindirmek istiyorsanız kızımızı bağışlayın. İyi bir Hristiyan, iyi bir koca, iyi bir baba olduğunuzu gösterin. Grande bu sözleri duyunca yatağın yanına oturuyor. Sağnağı görünce dış kapının saçağına sakin sakin sığınan bir insan gibi kayıtsız, kıpırdamadan duruyordu. Karısını ses çıkarmadan dinliyor, sözlerini cevapsız bırakıyordu. Kadının dokunaklı, dindar, sevgi dolu yakarışları büsbütün yoğunlaşınca "Bugün solguncasın biraz zavallı karıcığım." demekle yetiniyordu. Unutuş, taş alına, yumulu dudaklarına çelik yazgaçla kazılmış gibiydi. Hasta annenin solgun yüzünden oluk oluk akan gözyaşları, kelimeleri birbirine karışan yıkarışları karşısında en küçük bir heyecan bile duymuyordu. Benim bağışladığım gibi Tanrı da sizi bağışlasın dilerim bey. Buna ihtiyacınız olacak bir gün, diyordu sonunda zavallı kadın. Karısının hastalanalı beri o ünlü vay vay vaylarını kullanmaz olmuştu artık. Yüzü erdemli bir insan yüzü görünümünü takındığından çirkinliği günden güne kayboluyordu ama bu tatlılık meleği fıçıcının zorbalığını asla silip atmış değildi. Anneye gelince tepeden tırnağa ışıktı, ruhtu. Yüzünün en derin çizgileri bile doğanın gücüyle yunmuş, arınmış, silinmiş gibiydi. Işıl ışıl yanıyordu bu yüz. Ruhsal alışkanlıklar kutsal yüzlere, yüksek düşüncelerin soyluluğu ve arınmışlığını taşıyarak onlardaki en sert, en kaba çizgileri bile siler götürür. Bu olguyu görmeyen bilmeyen var mıdır? Kişiyi örgen örgen yiyip tüketen hüznün taşıdığı bu değişim, bu düz, yunmuş, arınmış yüz, bronz huylu fıçıcıyı az da olsa etkiliyordu. O iğne gibi sokan dilini hor gören, küçümseyen dilini bırakmıştı ama bütün bu sessizliği içinde davranışlarını yöneten yine aile başkanı olmanın verdiği üskünlüktü. Efendisine pek bağlı olan Nanon, pazara çıktığında mutlaka efendisi hakkında bir şeyler duyuyordu. Samürlüler açıktan açığa suçluyordu Grandi'yi. Nanon da evin onurunu kurtarmak için efendisini savunuyordu. Adamcağızı çekiştirenlere şöyle cevap veriyordu. Ne olmuş yani? Yaşlandıkça hepimiz onun gibi katılaşmayacak mıyız? O halde ne diye kınıyorsunuz onu? Bırakın herkes gibi o da sertleşsin biraz. Şu yalanlarınızdan vazgeçin. Küçük hanım kraliçeler gibi yaşıyor. Tek başınaymış. Ne yapalım? Canı öyle istiyor. Efendilerimin haklı nedenleri de var üstelik. İlk yazın son günleriydi. Bayan Grande bunca yalvarıp yakarmalarına rağmen kocasının yüreğini yumuşatamayınca kruşolara açıldı bir akşam. Başkan de Bonfan hayretle haykırdı. 23 yaşındaki bir kızı ekmek ve suyla yaşamaya zorlamak ha? Ve nedensiz yere düpedüz işkence bu. Mahkemeye başvurulabilir Öjeni. Noter Kuruşo. Hukukçu ağzını bırak bir yana yeğenim. Siz üzülmeyin bayan. Yarından tezi yok. Bu cezaya bir son verdiririm ben. Kendisinden söz edildiğini duyunca odasından çıktı Öjeni. Çalımla ilerledi. Bu işe karışmamanızı rica ediyorum baylar. Babam evin efendisidir. Bu evde kaldığım sürece onun buyruklarına uymak zorundayım. Davranışı başkasını ilgilendirmez. İster beğensinler, ister beğenmesinler. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu Tanrı bilir. Bu konuya karışmamanızı istiyorum. Babamı kınamak bizlere de saygısızlık sayılır. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim baylar. Kentte dolanıp duran bir rastlantı sonucu benim de kulağıma dek gelen söylentileri önlerseniz işte o zaman şükran duyarım sizlere. Bayan Grande. Haklı. Noter Kuruşu. Kentte dolanan söylentileri önlemenin tek çıkar yolu sizin tutsaklıktan kurtulmanızdır. Yaşlı noter yalnızlığın, hüznün ve aşkın Öjeni'nin yüzüne oya gibi işlediği güzelliğe hayran kalmıştı. Bayan Grande. Bırak o halde kızım. Bay Kroşo halletsin bu işi. Hem bak başaracağını o da söylüyor. Babanı iyi tanır. Onunla nasıl konuşulacağını bilir. Şurada kaç günüm kaldı kızım. Bu son günlerimi gönül huzuruyla geçirmemi istersen. Her ne pahasına olursa olsun baban ve sen barışmanız gerekir. Devri gün Grande yine bahçede bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Kızını odaya kapayalı beri bu alışkanlığı edinmişti ve hep Öjeni saçlarını tararken dolaşıyordu. Büyük bir ceviz ağacının yanına geldiğinde ağacın ardına gizleniyor, bir süre kızının uzun saçlarını seyre koyuluyordu. İki duygu çarpışıyordu yüreğinde. Hem dediği dedik olsun istiyor, hem kızını kucaklamak arzusuyla yanıyordu. Adamcağız çoğu zaman Öjeni ve Charles'ı ölünceye dek birbirlerini seveceklerine yemin ettikleri o delik deşik tahta kanepeye oturup kalıyor. Öjeni bazen kaçamak gözlerle bazen aynadan babasının hareketlerini izliyordu. Babası sıradan kalkıp da yeniden dolaşmaya başlayınca kız güler yüzle pencereye oturup yarıklarından dalak otları, kahkaha çiçekleri, samur ve turs bağlarında pek sık rastlanan sarı ya da ak renkli, kalın yapraklı, kaya korukları fışkıran, üstü güzel çiçeklerle kaplı duvarı seyrediyordu. Noter Kuruşo sabah erkenden geldiğinde yaşlı bağcıyı güzel bir Haziran günü ardını duvara verip küçük bir sırada oturur buldu. Adamcağız kızına bakmakla meşguldü. Noteri görünce... ''Ne o, bir buyruğunuz mu var dost?'' dedi. ''Bir iş konuşmaya geldim.'' ''Oho, benim ecülerimi altında mı değiştireceksin yoksa?'' ''Hayır, hayır. Söz konusu olan para değil, kızınız. Herkes sizden ve kızınızdan söz ediyor. Onlara neymiş? Herkes kendi evinin efendisidir.'' ''Tamam, herkes kendi evinin efendisidir, anlaşıldı. Ama hoş olmayan, efendinin kendi parasını pencereden sokağa atması.'' ''Nasıl yani?'' ''Şöyle ki karınız çok hasta dostum. Bay Bregerin'e sorun söylesin size. Ölümle karşı karşıya. Gerekli bakımı görmeden ölürse huzursuz olursunuz.'' ''Vay vay vay. Karımın hastalığının nedenini siz de biliyorsunuz. Ama bu doktorlar bir kez evinize ayak basmaya görsünler. Günde 5 kez damlarlar artık.'' Neyse, siz nasıl bilirseniz öyle yapın Grandi. Biz eski dostuz sizinle. Samur'da sizin çıkarınızı gözeten benim gibi bir başka birini bulamazsınız. Bunu bilmenizi isterim. Ötesi beni ilgilendirmez. Yaşınızı başınıza almış bir insansınız. Nasıl isterseniz öyle hareket edersiniz. Beni ilgilendirmez zaten bu. Sizin için çok daha ciddi, çok daha önemli bir durum ortaya çıkıyor galiba. Karınızı öldürmek niyetinde değilsiniz elbette. Pek çok yararları dokunuyor kadının size. Ama Bayan Grand ölecek olsa, kızınız karşısında ne durumda kalacağınızı biliyor musunuz? Karınızla aranızda mal ortaklığı bulunduğuna göre, Bayan Grand ölünce Eugenie'ye hesap vermek zorunda kalacaksınız. Kızınız isterse tüm varlığınızı, Freud Fond'daki topraklarınızı sattırıp yarısını alabilir. Annesinden kalacak kalıtın da tek sahibi. Ticareti tanıdığı kadar hukuku tanımayan adamcağız bu sözleri duyunca beyninden vurulmuşa döndü. Malların bölüşülmesi hiç mi hiç düşünmediği şeydi. Kuruşo sözlerini şöyle bitirdi. Bu bakımdan kızınıza iyi davranmanızı salık veririm. Ama yaptığından haberi var mı Kuruşo? Grandi babanın ve bu kavganın nedenini öğrenmek merakıyla sordu noter. Ne yapmış? Altınlarını vermiş. Ne var bunda? Altınlar onun değil mi? Adamcağız acıklı bir tavırla kollarını yanına sarkıtarak çaresiz bir sesle. Herkes aynı şeyi söylüyor bana. Noter. Bir hiç yüzünden varlığını tehlikeye mi atacaksın? Söylediğim gibi. Annesi ölünce bütün mallarını bölüşebilir. Hiç yüzünden mi? 6.000 franka hiç mi diyorsunuz siz? Peki dost, ya Eugene annesinden kalanları istemeye kalkarsa ne kadar tutar biliyor musunuz? Ne kadar? 200.000, 300.000, belki de 400.000 frank. Gerçek değerlerinin bilinmesi için malların bölüşülüp satılması da gerekmeyecek mi? Oysa aranızda anlaşsaydınız. Bağcı sapsarı kesilip sıraya çöktü. Vay babamın şarap çanağına. Evet evet, düşünelim bunu Kuruşo. Bir süre sessizlik oldu ve belli etmedi. Ama malları elden gidecek diye neredeyse korkudan yüreği duracaktı fıçıcının. Sonra konuşmaya başladı. Hayat ne kadar çetin. Ömür dertlerle geçiyor.